Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum radyocu, televizyoncu, köşe yazarı, dergici, dergi patronu, arkadaşlarının tanımıyla kabilesi olan bir adam. Tam anlamıyla bir görev adamı ve YouTuber. Sanıyorum yeter. Evet, Candaş Tolga'dan bahsettiğimi hepiniz anladınız. Şimdi Candaş Tolga'ya bağlanacağız. İstanbul trafiğine mi takıldınız Candaş Bey?
Ya kimseyi kandırmayayım abi. Bizim iftar biraz geç bitti. Çok özür diliyorum herkes.
Candaş, ben böyle bir şey...
İzzet, benim ışığım iyi mi? Biraz daha ışık altına geçeyim mi?
Biraz daha ışık olursun. Dur. Daha yakışıklı görünürsün.
Estağfurullah. Senin yanında mümkün mü?
Estağfurullah. Karşılıklı iltifatlar daha... Ooo, Celil Bey geldi. Celil Dalçakan geldi.
O kardeşim benim. İyi, evet. Böyle daha mı iyi?
Süper. Süper. Bir sorular hazırlamıştım ama aklıma birdenbire geldi. Telefon rehberinde kaç kişi kayıtlı?
Çok. Yani çok kayıtlı. Zaten işimiz o ama be İzzet bizim. Yani bunu şimdi insanlar anlamıyorlar. Benim ustam Rıfat Ababay'ın bana öğrettiği şey, ne kadar çok insan tanırsan o kadar iyi gazetecisindi. Ben eğer gazeteci olabildiysem, yani bunu Rıfat abiye borçluyum ve onun bana öğrettiklerine ve o öğretilerin en başında söylediği şey, insan eşittir haberdi. Dolayısıyla habere ulaşmak için insan tanımak, bir network oluşturmak lazım. Amerikalıların tabiriyle. O network'te ancak işte öyle oluşuyor. Bugün de benim adıma gazetecilikte bir farkım varsa, fark yaratabiliyorsam, bunu o şeye borçluyum, o iletişim ağına borçluyum. Dolayısıyla benim bence gazeteci olarak numaram da bu. Diğer meslektaşlarımdan beni ayıran.
Peki sorun sende mi? Yoksa sırça keşkinde oturup basa basa haber yapanlarda mı?
Ya kimsede sorun falan yok abi. Herkes keyfine göre takılıyor. Bu benim gazetecilik tarzım böyle. Ben bunu seviyorum. Ya ben biliyorsun sen, yani biz seninle çok eski arkadaşız. Sana ben her zaman arkadaştan da öte çok, bizim ailemizin bir parçası oldun sen. Posta'da Rıfat Ababay'ın vesile olduğu bir dostluktan ötesin. Oradan beni biliyorsun. Ben mesela başka işler de yapıyorum. Ben dergiler kurdum, radyomuz var. Efendime söyleyeyim.
Attım sen gelene kadar.
Ha, başka işler de yapıyorum ama benim esasen sevdiğim şey gazetecilik abi. Ben bir haber atlattığımda, bir şey olup da gündem oluşturan bir röportaj yaptığımda falan, onun bendeki mutluluğunu hiçbir şeyle tarif edemiyorum. Zaten yoksa manyak olmak lazım. Bu kadar git biyoloji oku, genetik çalış, bilmem ne yap, sonra gel gazeteci ol. Yani başka bir açıklaması yok ki bunun zaten.
Peki, o zaman ben hemen böyle fokurduyacak kısımdan başlayayım. Sonra geçmişe doğru yolculuk yaparız. Kovulduğunu senin deyiminle, bana göre yollar ayrıldı ama nasıl olduğunu yeni açtığın YouTube kanalından öğrendik.
Evet.
Çok kısa bir onu anlattıktan sonra bir bomba patlattın. Kendi gazetemi kurarım dedin. Ne oluyor? Gazete geliyor mu? Deli misin? Böyle bir devirde hakikaten gazete çıkarılır mı? Nasıl bir şey olacak? Bize anlatır mısın?
Ya bizim Rıfat abiyle çok uzun süredir hayalimizdi. Kendi gazetemizi kuralım, açalım diye. Gazete geliyor ama tabii şu var. Yani ben gazeteyi, bana kalsa ben Eylül ayında açarım. Hiç beklemem. Ama orada benim dışımda bir takım dengeler var. Bir kere küresel ekonomi pek iyiye gitmiyor. Dolayısıyla Türkiye'deki ekonomi de pek iyiye gidecek gibi gözükmüyor. Zaten döviz kurlarındaki dalgalanma, piyasadaki hal, hareket herkesin malumu. Böyle bir ortamda bu yıl bir yeni iş planlaması yapılmalı mı? Bunu düşünüyoruz, şu an tartışıyoruz. Ama bizim için daha önemli konuşma şu. Gazetenin yeni düzende, yeni dünya düzeninde, koronadan bahsetmiyorum, nasıl bir gazete olması gerekliliği bugün batıdaki meslektaşlarımızın da cevap veremediği bir soru. Gazete kağıt olmak zorunda bizim için. Çünkü finansal modelleme açısından hala gazeteyi bir ticari kuruluş olarak yaşatan gazetenin kağıt hali. Yani bugün internet siteleri var, evet, ama Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesi bugün acaba Ahmet Hakan'ın maaşını ödeyebiliyor mu tek başına diye sor. Mümkün değil. Ya da Ahmet'in adını öylesine söyledim, yani kimse adı. Dolayısıyla gazete önemli kağıt olarak var olabilmesi. İki, tesiri ve itibarı açısından da kağıtta olması bence önemli. Bir kere kağıtta olacak o gazete. Ama öyle bir noktadayız ki artık dijital dünyanın karşısında durabilmek mümkün değil. Haber esasen, haberin hızı, doğası ve tüketimi dijitalde oluyor. Ve oraya arkanı dönerek gazetecilik yapamazsın. Yani sen dünün haberleriyle bir gazete yapıp ertesi gün bir çıkardığında kimse okumuyor bunu. Şimdi bu ikisini kombine edecek. Hem dijitalde çok güçlü olacak ama kağıtta da var olacak bir model. Vallahi şu an bütün dünyada gazetecilerin en çok cevabını aradığı sorulardan biridir herhalde. Ben şanslıyım. Ben ustamla çalışıyorum. Rıfat Ababa ile yapıyoruz biz bu gazeteyi. Rıfat abi biliyordur herhalde diye düşünüyorum. Bende de bir takım cevaplar var. Bir araya getiriyoruz. Hiç kimsenin ismini bilmediği çok değerli meslektaşlarımız var bizimle çalışan. Şimdi çalıştıkları yerler var, onları söyleyemiyorum ama bir arada olduğumuz, olacağımız insanlar var. Efendim, Kafa Dergisi'nde bir sürü meslektaşım var. Birlikte çalıştığımız gazeteciler var, çok değerli. Dışarıda ya Türkiye'nin en kıymetli gazetecileri bugün gazetecilik yapmıyorlar, yapamıyorlar, yaptırılmıyorlar. Ve bu adamların ne bir terör bağlantısı var, ne bir saçma sapan ülkelerine ait bir şeyle ihanetleri var, hiçbir şeyleri de yok. Sadece saçma sapan sebeplerden işsiz bırakılmışlar ki sebeplerini kimse bilmiyor. Ya mesela kimi söyleyeyim ben sana? Yani ya Nilay Örnek niye gazetecilik yapmıyor abi?
Doğru.
Neyra Hanım, bana anlatır mısın? Neyra Hanım Türkiye'nin en iyi eklerini yapan insandır. Neyra Hanım niye gazetecilik yapmıyor abi? Ya bunların sebebi yok ve bunlar müthiş gazeteciler. Ya Timur Soykan.
Eri burada bize birazcık anons ediyorsun galiba kafanda.
Tabii. Ya ben herkes mi? Ben şimdi ben Nehir Hanım'la çalışmayı çok isterim. Nilay benim çok yakın arkadaşımdır. Ben bir gazete açarsam Nilay'sız yapmam, açmam o gazeteyi. İsmail Saymazsız açmam. Timur Soykansız açmam. Yani herkes biliyor. Bunlar bizim arkadaşlarımız, beraber çalışacağımız. Onlar çalışmak ister. Onlar da isterler. Ama bu gazeteyi yapacaksak bunlar gibi daha çok insan var. Kimsenin ismini hani onlara sormadan söylemek istemem ama benim gönlümde birlikte çalışmak istediğim, çok saygı duyduğum yani bir sürü insan var. Abi Zeynep Miraç, Melis Alpan. Yani bunlar çok önemli isimler. Bunlar çok değerli gazeteciler. Bunlar çalışan gazeteciler. Yani gerçekten Nevşin ondan sonra. Ya ben Nevşin'le hiç çalışmadım ama televizyon gazeteciliği alanında Türkiye'nin çok başarılı isimlerinden biridir. Nevşin niye ekranda yok abi? Yani
Bunun
dünyanın en...
cevabını vereceksin bize gazeteci olarak.
Yani ya bak daha basitini sorayım mı sana? Şimdi Cüneyt'i seven sever, sevmeyen sevmez onu bilmem. Ama Cüneyt'in gazeteciliğini tartışabilir miyiz? Yani bugün Cüneyt Özdemir Türkiye'de niye ekranda yok? Ya da niye 5N1K ile haftada bir gün yalandan CNN Türkiye çıkıyor da ana haberi Cüneyt Özdemir sunmuyor? Abi biz hepimiz Mehmet Ali Birand'ın öğrencileriyiz. Ve Cüneyt Mehmet Ali abinin bu işi en iyi devam ettiren öğrencilerinden bir tanesi. Siyaseten Cüneyt'in görüşlerine katılmak zorunda değilsiniz. Cüneyt'i eleştirebilirsiniz, aynı fikirde olmayabilirsiniz. Ama Cüneyt'in gazeteciliğini tartışabilir misiniz? Türkiye'de kaç tane Cüneyt Özdemir var da şu an Cüneyt Özdemir televizyonlarda yok? Yani benim söylediğim anlamda yok.
Ben çok iyi
Cüneyt
anladım.
var da yani abi böyle bir saçma bir şey olmaz yani. Şimdi niye yok Cüneyt? Çünkü Cüneyt sizin istediğiniz her şeyi yaptıramadığınız bir gazeteci. Ya ana haberlerde de öyle. Bak durum o kadar vahim bir noktada ki ben buna çok üzülüyorum. Abi ana haber bülteni isminden de anlaşılacağı üzere haber verme yeridir. Ayar verme yeri değildir. Türkiye'de ana haber bülteni maalesef hayatı boyunca bir tane özel haber yapmamış, bir tane muhabirlik yapmamış. Saçma sapan, hiç yani mesleğin kendisiyle alakası olmayan o kadar çok insan tarafından yapılıyor ki ana haber bültenleri şimdi artık ayar verme yerine döndü. Çünkü haber veremedikleri için ayar veriyorlar. Bu da komik. Beni üzüyor bu meslekte gazeteci olarak. Ha ayar veriyorsan abi Reha Muhtar gibi vereceksin zamanında. Verebiliyor musun öyle? Yani herkese veremiyorsun. Bir liste var, onlara veremiyorsun. Orada 2-3 tane verebileceğim var, onlara denk gelirse veriyorsun. Ayrıca şunu da unutmayalım. O da bir habercilik modeli ama onu da yapıyorsan Reha abi gibi yapacaksın. Reha abi bir yandan şov haberde ayar verirdi. Diğer taraftan da o muhabirlikten gelen birikimiyle birbirinden özel ve iyi haberlere imza atardı. Şimdi öyle yok abi. Twitter'da haber spikerlerini şeyle görüyoruz biz. Verdikleri ayarlarla görüyoruz. Ha, bu
Bir
işi
şey
çok iyi yapanlar da var. Onları da söyleyeyim. Ben ya çok beğendiğim ana haber spikerleri de var. Onları da istisna olarak görüyorum. Onlara da saygısızlık etmek istemem tabii.
Peki, Türkiye'de gazetecilik siyasi otoritenin kuklası mı?
Abi şöyle, burada bence sadece siyasi otoriteden iş çıktı. Sadece siyasi otoritenin değil. Neyin kuklası olduğunu ben de artık anlamış değilim. Çünkü artık sansür sadece siyaset kurumuna, siyasetçiye değil, falancanın filanca arkadaşı, filancanın falanca arkadaşı, onun bilmem nesi. Yani aptal aptal yerlere geldi. Ya ben bir tane postada yaşadığım çok acayip bir şey var, sana anlatayım. Abi benim bir tane şeyimi kesmişler, yazımın bir parçasını kesmişler. Lan yazımın parçasını niye kesiyorsunuz abi? Yazıda hiçbir şey yok, ne oluyor falan. Yani araştırıyorum kimin kestiğini. Abi bulamadık kimin kestiğini. En son ben Meltem Hanım'ı aradım. Yıldırım Başkan'ın kardeşini. Dedim ki Meltem Hanım, benim yazımın burası kesilmiş. Allah aşkına bana söyler misiniz ne var bu yazıda? Kim niye kesti? 5 dakika sonra Meltem Hanım beni aradı. Candaş Bey, ben bu yazıda yani kesilecek hiçbir şey göremedim. Yazımızı geri koydurttum. Böyle bir şey yok dedi. Ulan uzaydan mı gelip kestiler benim yazımı? Kim kesti? Ve yazı da siyasi bir yazı falan değil he. Şimdi abi yani burada siyasetçiyle hiçbir alakası olmayan bir şey. Böyle yüzlerce var. Ha bu şu demek değil tabii. Türkiye'de tabii ki ciddi bir siyasi baskı var medya üzerinde. Ama bu Türk medyasının geldiği halin, bu içler acısı halin tek izahatı değil. Burada bir sürü problem var. İyi gazetecilerin sistemin dışına gerek siyasi gerek siyaset dışı sebeplerle çıkarılması var. Korkunç kişisel gazeteci egoları var. Ya var. Bak burada şeyin bile payı var. Okuyucunun beklentisinin bile payı var. Abi hala insanlar gazeteciyi şey zannediyor. Tartışmalar programlarına çıkıp şaklabanlık yapan adamları gazeteci zannediyorlar. Böyle bir
Çok
gazetecilik modeli yok.
yani
Onlar...
Türk medyasının kendine özgü koşulları var mı dünya medyasından ayrı olarak?
Var. Yani onlar ne? Haluk Şahin Hoca bunları çok güzel anlatıyor. Ha, mesela Haluk Şahin bugün niye çalışmıyor abi hiçbir gazetede, televizyonda? Ya Türkiye'de bir tane Haluk Şahin var. Profesör Doktor Haluk Şahin. İletişimin yani şeyidir. Hocaların hocasıdır. Benim çok değerli büyüğümdür. Haluk Hoca niye Bozcaada'da yaşıyor da İstanbul'da medya bu kadar can çekişirken bir kişi Haluk Hoca'ya hocam gel bir el at şuraya demiyor. Çünkü Haluk Hoca sizin istediğiniz gibi istediğiniz her şeyi yaptıracağınız bir adam değil. Doğru bildiğini söyleyen bir adam. Haluk Hoca medyanın yeni düzenini Türkiye'nin özel şartları zamanında anlattı. Ne o mesela? Köşe yazarlığı. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir köşe yazarlığı modeli yok. Ben yaparken de söylüyordum. Haftada 6 gün köşe yazmak diye bir şey yok abi. Siyaset yazayım, ertesi gün futbol yazayım, sonra ekonomi yazayım, ondan sonra dış politika yazayım. Ulan bu kadar çok şey bilsen zaten şatoda yaşarsın.
Ben böyle bir soru hazırladım. Çok güzel yargı dağıtmayı biliyorlar köşe yazarları. Ekonomiyi biliyorlar, dış politikayı biliyorlar. Efendime söyleyeyim, uluslararası politikadan dört dörtlük anlıyorlar. Yeri geldiğinde magazin yapabiliyorlar. Yani çalış. Yani köşe yazarlığı diye bir mesleğin varlığına soru
Yok.
işareti geliyor, öyle değil mi?
Öyle bir meslek yok İzzetciğim. Kimse kimseyi kandırmaz. O işte tam senin söylediğin Türkiye medyasının şartlarına özel bir durum. Böyle bir meslek yok. Ha, ama bu bir şey ya okuyucu talep ediyor. Köşe yazarları olarak ben de yaptım, yapıyorum, yaparım. Yazıyoruz. Okunmadığında da bitiyor. Ama dünyada böyle bir şey yok. Anlayan adam diye bir şey olabilir. Tika yazıyor ertesi gün.
Kesiliyor da seyretmeyenler belli oluyor. Bu arada şarj bitiyor. Bir şarj rica edebilir miyim? Evet.
Ertesi gün ekonomi yazsın, ertesi gün ne bileyim futbol yazsın. Ya bu kadar şey bilmek diye bir şey yok.
Nasıl oluyor? Peki futbol demişken hemen konudan konuya geçeyim. Futbolu sorayım. Senin de çok sevgili dostun Nihat Özdemir. Hani ne diyorsun?
Dost, dostum mu?
Şimdi o kadar garip bir ikilem var ki Yıldırım Demirören'le sen iyi bir dostsun. Öyle değil mi?
Evet.
Başkanlık çalıştın.
Yıldırım Başkan bizim kulüpten büyüğümüzdür. Yani benim başkanımdır Beşiktaş kulübünden. Oradan da tanırım. Evet doğru söylüyorsun. Yani bence öyleyiz.
Peki ne oldu? Mesela girmedi mi araya Yıldırım Demirören?
Bence Nihat Özdemir daha iyi dostu. Anladığım benim son tahlilde çıkardığım sonuç o.
Ya gerçekten bunlarla uğraşıyorlar mı yani?
Uğraşıyorlar, uğraşıyorlar. Ben de inanmadım biliyor musun? Bana birkaç tane isim söylediler. Seni bunlar kovdurttu diye. Bu isimlerin hepsi ki çok önemli isimler. Yani kamuda görev yapanlar da var aralarında. Bizzat kendileri arayarak ya da mesaj göndererek bu durumun saçmalığını ifade ettiler bana. Dediler ki yani hatta bir tanesi dedi ki biz Posta Gazetesi kapatılıyor zannettik dedi. Yani bir gazete bu kadar çok okunan bir yazarından niye ayrılır diye. Yani bizzat bana söylediği şey bu. Dedim ki yani ben şuna çok saygı duyarım. Ben gazetenin yayın politikasına uymayabilirim. Patronajla anlaşamayabilirim ve yollar ayrılır. Problem değil ama ülkenin Futbol Federasyonu Başkanı ile ilgili haberler yaptım, yazılar yazdım, onun canını sıktım diye işten kovulmak biraz enteresan oldu
Benim de Twitter'ımı kapatmasın. Ben de habire bir şeyler yazıyorum Nihat Özdemir için. Peki
Sanmıyorum ya.
sen yöneticilik de yaptın. Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden birisin.
Estağfurullah. Yok canım değilim.
Ayrıldın bir günde mesela. Hikmet
Abi
Baz
bana tezgah kurdular. Şöyle kurdular. Ben iletişimin başındaydım.
Evet.
Bir sabah bir uyandım. Twitter'da, Instagram'da saçma sapan hesaplardan aptal aptal şeyler yazılmaya başlanmış. Ve ortada ne benimle ilgili bir gündem var, ne Beşiktaş'la ilgili var, ne maç var. Yani Bunu yapan kimse, ben yani bir tahminlerim var ama yani odur diyebileceğim biri şu an olmadığı için söyleyemiyorum ama tahminlerim var. Muhtemelen oradaki yöneticilerden biri yine ya da eski yöneticilerden biri bu işlere merak saran. Bayağı böyle bir troll işine girmişler falan. Paralı ekipler tutup birilerine sövdürüyorlar. Ben buna izin vermezdim. Yani bunu ben iletişimin başında, Beşiktaş'ın iletişim başında biri olarak bana yapılıyorsa bu ve bunu bir şekilde eski ya da yeni bilmiyorum bir yöneticiler grubu yapıyorsa bu iş sürdürülemezdi. Ben de bunu söyledim başkana. Dedim ki bak ben böyle bir şeye tahammül etmem. Ben bunun içinde olmam. Siz de bununla ilgili gereğini yapın çünkü yakında sizi de bulacak bu iş dedim. Ve o gün istifa ettim. Zaten bir iki ay sonra şey vardı, yeniden seçim vardı. Sonra bir daha da girmedim o listeye. Bir daha da girmeyi düşünmüyorum zaten. Ama benim orada ayrılma sebebim, en büyük ayrılma sebebim artık iletişim meselesi çok önemli bir mesele. İletişimdeki çok temel kurallardan biri tek merkezden yönetilmesidir. Çok merkezlerden çalışılabilir. Bundan Twitter'dan, sosyal medya iletişiminden bahsetmiyorum. Bir kulübün iletişimini tamamından. Ama bir kulüpte bütün yöneticiler ya da bütün muhalif ya da yönetimdeki yöneticiler kendi başına iletişim yönetmeye kalkarsa orada kriz olur, kaos olur. Onun faturasını da ben ödemek istemiyorum. Çünkü içinde değilim, dahil değilim. İçinde olmadığım bir şeyin de adımın devam ediyor olmasının bir anlamı yok dedim. Ama çok güzel dönemler geçirdik biz İzzet. Beşiktaş'ta yani bizim iletişim departmanını biz kurduk diyebilirim.
Aynen.
Ve o de o
Yanınızda çıkmıştı değil mi?
Efendim abi ses kesildi.
Beşiktaş.
Tabii ya Come to Beşiktaş şöyle düşün. Yani beni Bayern Münih'in iletişiminin başında Dieter vardı. Arayıp bir gece yarısı tebrik etti. Amerika'da hiç alakası yoktur biliyorsun. Amerika'da futbol deyince akla şey gelir. Öbür futbol gelir. Yani bizim
Amerika.
Amerikan futbolu gelir. Soccer gelmez yani. Amerika'da Amerikan kanalları Come to Beşiktaş kampanyasını girdiler son dakika diye. Quaresma Pepe'yi çağırıyor falan filan. Çok bence iyi işler yaptık. Beşiktaş'a faydamız olduğunu düşünüyorum o anlamda. Ama zaten bu yüzden yönetici olduk. Bu yüzden yönetici olur. Sonrasındaki işler falan zaten iyi ki de ayrılmışım dedim. Bir daha da söylediğim gibi yani ben yöneticilik kısmını yanından geçemem yani. İstemem de.
Başkanlık koltuğunda göremez miyiz seni?
Hayır efendim. Hiç göremezsiniz. Asla. Yani
Göremez.
o işler çok garip olmuş ya İzzet. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben 14 yıldır siyaset yazıyorum. Sen de bunu çok yakın tanırsın benim çok yakın
Evet.
arkadaşım olarak. Ve hep siyasetçilerle bir halde gazeteci olarak bir temasın içindeyim. Haber alıyorum, yazıyorum, röportajlar yapıyorum. Tanıdığımı da düşünüyorum Türk siyasetinin halini, tavrını. Bana desen ki hangisi daha garip, siyaset mi, futbol mu? Bana sorarsan siyaset Türkiye'de futbola göre biraz daha temiz.
Ne diyorsun ya?
Ya yani o yüzden girmek istemem yani.
Peki.
Ha bu şu demek değil ama ben Beşiktaş'la ilgili bak şu anki yönetimde şu anki başkan bizim eski ikinci başkanımız. Seçilenler arasında arkadaşlarımız var. Onlara da söyledim ben. Yani kim başkan olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın benim Beşiktaş'a yapabileceğim katkım olabilecek ne varsa sonuna kadar destek olurum. O ayrı bir şey ama ben bir daha yönetici falan kulüp yöneticisi falan olmam. Zaten şu bu model yöneticilik de kulüplere bir fayda değil, zarar sağladığı kulüplerin mali yapılarından ortada değil mi? Her birinin ikişer üçer milyar lira borcu var. Yani daha profesyonel ve çok daha başka kafalarla yönetilmeli kulüpler.
Peki gazeteden ayrılırken el sıkışarak mı ayrıldın yoksa
Yok ya, kimseyle el falan sıkışmadım. Ne el sıkışacağım abi? Ben zaten gazetenin yan yönetmenini her yerden engelledim. Konuşmuyorum kendisiyle. 1,5-2 senedir falan orada Rıfat abinin koltuğunda oturan bir arkadaş var. Benim için o koltuk hala Rıfat abinin koltuğu. Çünkü postayı posta yapan Aydın Doğan da değildir. Bak söylüyorum. Rıfat Ababay'dır. Bizzat kendisidir. Başka biri değildir yani. Onun çalışma ekibi olarak belki bizler, ben küçücük payım vardır. Başka biraz benden daha büyük payı olan arkadaşlar vardır ama esas pay Rıfat Ababay'ındır. O koltuk da öyle dolmaz. Yani Rıfat Ababay'ın taburesine bile oturamaz bence şu anda postanın yan yönetmenin koltuğunda oturan arkadaş. Benim onunla aramda bir konuşma geçti. Ben ondan sonra onun bütün telefonlarını her yerden engelledim. Kendisine de söyleyeceklerimi söyledim. Patrona da söyledim hatta başkana da. Ben böyle bir kaos çıksın, kavga çıksın falan istemem. Ama benim şahsi olarak bir hukukum olabilecek biri değil. Bundan sonra o bana ulaşamaz dedim ve bitti. O yüzden benim elini sıkacağım biri yok. Ya biri var da oradaki arkadaşlarım, benim sayfamı yapan arkadaşım, gazeteyi yapan editör arkadaşlarım, gazetede çalışan arkadaşlarım, onlarla zaten hepsi aradılar beni sağ olsunlar. Geçmiş olsun dediler. Onlarla ben daha beraberiz yani. Bu hayat uzun.
canın
Benim
sıkılmadı yazım var benim. Bir Google'a gir, Yetenekli Bay Emre diye.
Ha,
Senin,
görmedim.
yani lütfen, 2 sene önce falan yazmıştım. Onunla ilgili notlarımı, gerçekten güzel bir yazıdır. Sen de hemen anlayacaksın.
Ya ben şöyle bakıyorum İzzet'ciğim ya. Benim üzerine konuşmama değecek biri değil. Ben istemem yani. Benim hakkında konuşabileceğim biri değil. O yüzden gerek yok. Benim bir hukukum yok. Ben her taraftan benim hayatımda engelli şey yapmam. Üstüne yani kendime ayıplarım konuşursam.
Doğru. Rıfat Ababay'dan bahsetmişken senin kırılma noktalarından bir tanesi de Fatih Altaylı.
Aa, çok severim ben Fatih abi.
Evet. Ne oldu? Nasıl oldu radyoculuğa geç?
Fatih abi ya, çok komik hikaye, bak bunu herkes bilmez ha. Ben radyo abi, yurt dışından geldim, bir ilaç firmasına girdim, hafta sonum boş, tamam mı?
Çok özür diliyorum, kesiyorum. Neden yurt dışında, Kanada'da olduğunu bir anlatırsan.
Ben biyoloji okudum abi, onun üstüne genetik mühendisliğine merak sardım, çalışıyorum ama git bir yandan da yabancı dil öğreniyorum, onun için Kanada'dayım. Ondan sonra bitti orada, geldim buraya Türkiye'ye. Fakat o dönem bir kriz patladı. Yine 2000 krizi mi, 2001 krizi mi ne? Acayip bir şey oldu. Gidemez hale geldik. Burslar kesildi zaten. Döviz böyle 2-3 katını arttı falan. Türkiye'de bir ilaç firmasında çalışmaya başladım. Bir onkoloji bölümünde. Hafta sonum boş abi. Ben de sıkıntılı insanım. Tanıyorsun sen beni yani. Hafta sonu ne yapayım, ne edeyim? Ya Kanada'da radyo programı yapıyordum ben hafta sonları böyle. Üstüne şarkıların konuşuyorum. Dedim ki burada da yapayım. Bir yerel radyoda başladım. Fakat beni çok kesmedi. Böyle mektuplar yazmaya başladım radyoların yayın yönetmenlerine. Bir sürüsüne, ya ben fena değilim bence, bir beni deneyin falan diye. Abi Fatih abi, bak bir sürü adama yazdım. Bir tek Fatih abi, ya Fatih abi işte bu yüzden acayip, Fatih abi, Fatih Altaylı. Fatih abinin asistanı vardı, Zeynep Hanım yanılmıyorsam. İsmini yanlış söylesem çok özür dilerim.
Hep Gülay var yanında. Gülay.
Olabilir. Gülay Hanım olabilir. Özür diliyorum ismini yanlış hatırladım. Beni ara dedi ki şey, Candaş Bey bir mektup yollamışsınız, Fatih Bey konuşacak. Hadi ya dedim. Fatih abinin de o zaman yani ilk efsane, artık böyle zirvede Fatih Altaylı falan o zamanlar. Şaka yapıyor. Alo dedi. Ben Fatih Altaylı Candaş dedi. Bana mektup yazmışsın dedi. Okudum. Yani şaka mı yapıyorsunuz dedi. Oğlum dedi, benim dedi zamanım yok. Dalga mı geçiyorsun? Seni aramışız dedi. Gevezelik etme dedi. Şu Perşembe saat 12'de gel. Tamam, hemen gelirim dedim. Gittim. Ve benim bütün radyoya başlangıcı Fatih abi sayesindedir. Yani Hür FM'de o zaman başladım. Sonra zaten kovdu beni. O başka bir formattı çünkü. Yani ben oraya uygun biri değildim ama o şekilde bulaştı. Ondan sonra İlhan Uzundurkan aracılığıyla Radyo Time'a geçtim. Güçlü Mete ile tanıştım Best FM'de.
Demişken bu arada sana bir tavsiyede bulunuyor. Sen gazeteci ol diyor galiba. Seni Rıfat Ababa
Tabii.
veriyor.
Tabii radyoda devam ederken biz, diyor ki Rıfat abiyi tanıyor. Bu radyoda yaptığım röportajlar bu arada bayağı iş yapıyor benim. Haber oluyorum falan. Rıfat abiyle tanıştırdı. Ben Rıfat abiyi başladım tacize. Bu böyle bir sene sürdü. Rıfat abiye ilk ben yazılarımı götürdüm. Köşe yazarı olacağım diye. Baktı. Bunlar çöp dedi, çöpe attı. Ama da haklıydı bu arada. Ben D'leri dağları falan ayırmayı bilmeyen bir adamdım yani, ona ilk gittiğimde.
Anlattı bana bugün. Açtım
Evet.
aradım dedim ki
Çok
Tolga
iyi yapmışsın.
var dedim muhtemelen izliyordu. Dedi ki okudum dedi ortaokul kompozisyonu gibi bilmiyorsun D'leri dağları bilmiyorsun dedim dedi.
Doğru, doğru söylüyor ama. Ya yani ben onunla beraber çok şey öğrendim. Hatta mesleğe dair bildiğim her şeyi Rıfat abiden öğrendim. Rıfat abiden, Mehmet Ali Birant'tan, Rauf abiden, onların hepsinden. Yani emekleri çok büyük. Erdoğan abiden gazetecilik anlamında. Öyle başladı. Bir sene sonra ben Rıfat abi tacizlerim sonuç verdi ve Posta'da ilk röportajım yayınlandı. Ama işte o da sorun oldu. Çünkü ben ilaç firmasında çalışıyorum. İlaç firmasının genel müdürü Sağlık Bakanı röportaj yapmış, şey randevu almaya çalışıyor. Ben ilaç firmasının ürün müdürüyüm. Sağlık Bakanı'nda tam sayfa röportajım yayınlandı. Ve o benim sonum olduğu şeyde, ilaç firmasında. Sonra başladık. Ama ben çok çalıştım. Yani Rıfat abi de bilir. Yani çok istedim başarılı olmayı.
Öğrendin mi? Bu işin bir mühendisliği var, değil mi?
Abi onu Rıfat abi söyleyebilir. Bence fena değilim. Ama yani bunu usta takdir eder. Ben bilemem. Ben geçen sene şey vardı bizim Kafa Dergisi'nin 5. yaş günü partisi yaptık biz. Bütün dostlarımız geldi. Ben Rıfat abiyi de özellikle çağırdım. Onun önünde kutlansın istedim. Çünkü kafa bir şeyi başardı. Ben kafayı ilk açtığımda sen bana dedin ya biraz önce, abi gazete mi kaldı, ne gazetesi açıyorsun diye.
Evet.
Kağıt mı kaldı? Ben kafayı 5 sene önce açarken bana dediler ki ne dergisi? Kağıtta dergi mi kaldı? Dijitalde yap. Şimdi bugün Kafa Dergisi Türkiye'deki birçok gazeteden çok satıyor. Öyle düşün.
Ve düşün,
Yani
ya bakıyorum Paris Vogue bile 2 ayda bire döndü artık baskıda. Siz
Tabii.
aylık sıralamanızı hiçbir zaman için bozmuyorsunuz. Satışların muazzam, karşına rakip diye çıkanlar, belki rakip değil, tarz olarak çıkanların hepsi devrilmeye başladılar, birkaç tanesi hariç.
Biz çünkü başka bir şey yapıyoruz bence İzzet. Ben ama yani dedim ya, ustadan öğrendiğim bir şey o benim. Yani biz Burhan Altıntop kapağı yapıyoruz. Ya
Evet.
Türkiye'de Burhan Altıntop kapağı yapan bir edebiyat dergisi. Biz edebiyat dergisi de miyiz? Ondan da emin değilim. Çok değerli edebiyatçılar var bizimle çalışan. Onların kıymeti çok büyük orası için, o yazı işinde.
Özkök'ün güzel bir lafı var. Matbuat tarihi bir daha bu isimleri bir arada göremez gibi bir laf.
Tabii. Ben aynı fikirdeyim. Yani bak, o insanların her birinin bir duruşu var ve o insanları bir araya getirmek zor iş. Benim bir başarım varsa bundan gurur duyarım. Yani onların bir arada olmasına vesile olabildiysem bu bana sadece gurur verir. İşte yani oranın yapılma şekli de, bizim dergi biraz farklı bir dergi. Bizim dergi böyle çok böyle küçük küçük harfler bulamazsın. Bulabildiğin en renkli görselleri kullanırız. Bizim dergi pozitif bir dergidir, olumlu bir dergidir. Bunların hepsini bana ustam öğretti. Yani Rıfat abiden öğrendim. Ama
Peki reklam anlayışını da değiştirdin sen değil mi gazete yani kafada?
tabii.
Ben bir programda izlemiştim yanılıyorsam düzelt. Gofret reklamı almıyorum ama gofreti anlatıyorum hikaye olarak.
E
Reklam
tabii.
da
Şimdi
yapıyoruz.
abi orada öyle komik bir şey ki. Ulan bugün bayağı düşman ediniyoruz yalnız. Anlatalım. Şimdi Türkiye'de dergiler o kadar kötü yapılıyor ki. Çoğunluğu, hepsi değil, çok iyi dergiler var. Dergilerin tirajları çok yerlerde. Biz başladığımızda böyleydi. Yani iyi satan dergi 5.000 sattığında iyi sattı diyorlar. Ya kafa şu an 60.000 satıyor, öyle düşün. Yani sana onu öyle anlatayım. Bizim ilk çıkan, yani çocuk dergisi çıkardık biz 6 ay önce. Kafa Çocuk ve Bilim çıktığı ay 25 bin sattı. Yani Türkiye'de 5 bin dergi okuyucu aldığında diyorlar ki çok iyi, çok iyi. Ya iyi olur mu? Çok kötü. Şimdi onun dönüşü olarak da reklam piyasasında dergilere verilen reklamlar küçücük paralar. Ve o paralarla dergi çıkarabilmek mümkün değil. Orada çalışan bir personelin maaşını verebilmek mümkün değil. Yani 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira bir tam sayfa, öyle düşün. Yani şimdi bunu nasıl değiştireceksin? Başka bir şey yapman lazım. Ben de dedim ki ben bu fiyatlara reklam almayı kabul etmiyorum. Biz şöyle yapacağız dedim. Bana boşu boşuna gazoz ilanı, gofret ilanı, sabun ilanı, işte ne bileyim şişe ilanı falan göndermeyin. Ben sizin ürünlerinize, sizin işinize yarayacak hikayeler yazayım. Fikirler bulayım. Ama başka bir şey konuşalım. Ve bu çok tuttu, çok beğenildi. Biz bir sürü ödül aldık. Yani her sene bir sürü reklam ödülü alıyor Kafa Dergisi. Ama biz
Evet.
şunu yapmıyoruz. Ne bileyim, Cahide Bay İzzet Çapa, bize gönderemezsin ilan, biz koymayız. Biz Cahide'den bir insan hikayesi yazarız ve Cahide'yi insanların hayatında bir yere dokundururuz. Bizim yapacağımız reklam sana böyle olur. Ama bunun da tabii fiyatı da değişiyor, dergiye katkısı da artıyor.
Peki Twitter'da da çok ilginç söylemlerim var. Diyorsun ki biraz önce konuştum ve inanılmayacak isimlere ulaşıyorsun. Süleyman Soylu ile konuşuyorsun. Aynı anda Sağlık Bakanı ile konuşabiliyorsun. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu ile de konuşup Ekrem İmamoğlu ile de son derece aran iyi. Bunu nasıl koruyabiliyorsun bu dengeyi?
Abi bunu uzun süre, bu soru çok bence Türk, yani bizim medyada biliyorsun, Türk medyasının en sevdiği şey gazeteci dedikodusu. Doğru düzgün haber yapamadıkları için, doğru düzgün gazetecilik yapamadıkları için meslektaşlarımızın bir bölümünün çok sevdiği bir şey var. İftira, hakaret, dedikodu. Bunlara bayılıyorlar yani. Ulan halbuki gazeteci, yani benim mesela Ertuğrul abi en çok eleştirdiğim şeydir. Ertuğrul abi bir sitcom gazeteciliği modeli getirdi Türkiye'ye. Ertuğrul abi benim çok sevdiğim bir gazetecidir ve çok beğenirim. Ama onu eleştiririm, bu sitcom gazeteciliği meselesini. Sesim geliyor mu bu arada?
Geliyor, çok net
Ha,
geliyor.
tamam. Ben o aynı fikirde değilim. Çünkü gazeteci gazeteciyi konuşmaz. Gazeteci önemli biri değildir o kadar yani. Benim yaptığım iş şuydu. Yani ben gazetecinin kendi mecrası dışında haberin merak edilen unsurlarını okuyucuya taşıması gereken biri olarak görürüm. Burada da beni ilgilendirmez. Yani Sağlık Bakanı mı hangi partili? İşte ana muhalefet partisinin şeyi, belediye başkanı İstanbul'dan, onunla arası kötü mü? Beni hiç ilgilendirmez. Bu başıma çok bela açtı fakat benim. Gazetecilik bütün 14 sene boyunca yani her şeye dahil ettiler beni. Her şeyin içerisine soktular işte. Onunla çok yakın, bununla çok yakın. Ya ben geçenlerde bir yerde anlattım, Yeditepe Üniversitesi'nde. Herifin biri Wikipedia'ya şey yazmış benim için. İsrail'de eğitim gördü falan yazmış. Ulan ben
Halbuki
İsrail'de
istediğin
hayatım...
için Kudüs'e gittin, değil mi?
Abi benim alakam yok arkadaşım benim yani. Ne alakası? Fakat bu kalmış. Ve manyağın biri bu, yani kuyuya atıyor bu taşı, çıkarmak sana düşüyor. Böyle izi hatlara çalıştılar. İşte CIA mi bunu destekliyor? İşte ne bileyim MIT'in adamı mı? İşte bilmem kimin. Ya kimsenin adamı değilim. Ulan olsam böyle olur muyum yani? Ne alakası var? Fakat benim gazetecilik anlayışım bu. Twitter'a bir sene oldu gireli ben. Bir senedir baktım yani ben orada neyi seviyorum? Benim sevdiğim şey haber yapmak. Oradaki ihtiyaç da bu, eksiklik de bu. Herkes çok yorum seviyor, düşünencilerin düşüncesi. Herkesin çok fikri var. Fakat kimsenin haberi yok gerçekten. Uydurmalar üstünde konuşuluyor. E benim de farkım bu. Haber kaynağına ulaşabiliyorum. Herkese ulaşırım ben. Yani ben şimdi Kemal Bey'e de ulaşırım, Kılıçdaroğlu'na. Arayıp ama hani özel bir şey istemem. Ararım, Adalet Bakanı'na da ulaşırım. Yani gazeteci olarak ulaşırım ve onlar da bilirler. Ben yalan yanlış bir şey yazmam, bir ahlaksızlık yapmam. Belki o güven benim için en büyük güç.
Peki kafanın televizyonu gelir mi? Radyosu
Abi
var, YouTube'u
vallahi
var.
radyosunu Nihat Sırdar'la, Güçlü Mete ile birlikte yaptık. Bizim beklediğimizden çok daha iyi gidiyor. Yani ben radyo konusunda emin değildim. Fakat Türkiye'nin en iyi radyocusu hiç tartışmasız bir numara Nihat Sırdar. Ve benim kardeşim gibidir Nihat. Güçlü abi de öyle. O bir işe giriyorsa ben hiç gözüm kapalı girerim. Senin gibi. Öyle düşün yani.
Çok özel bir soru soracağım. Bunu izleyenler anlamayacaklar ama bir gemidesin. Üç arkadaşım var yanında ve denize düştüler. Biri Gökhan Dağıstanlı, biri Başar Başaran, biri Celil Nalçakar. Hangisini kurtarırsın mecbur olsa?
Abi sana bir söyleyeyim mi? Ben şimdi öyle bir şey mümkün değil üçünü de kurtarmak. Ben de atlarım denize.
Bak, Celil'e sor. Bu soruyu Celil verdi. Tolga'nın cevabı bu olacak dedim.
Dedi mi? Evet işte, ne güzel. Ne
Ben
mutlu bana.
dedim. O demedi. O
Ha, süper.
merak
Ama
ediyormuş.
bir şey söyleyeyim sana. Vallahi atlarım. Ben o gemide Gökhan'sız, başarısız ne yapacağım abi? Celil'siz ne yapacağım yani? Ben de atlarım yani. Sıkılırım, ne yapacağım ben orada? Ama işte Başar benim liseden sınıf arkadaşım. Gökhan'sa yani benim en eski ve en iyi arkadaşım. Celil de bizim Beşiktaş aracılığıyla tanıdığımız, sonra dergide birlikte olduğumuz o en yakın, en sevdiğimiz arkadaşlarımız listesinin en tepesi. Çok şanslıyız. Böyle insanlarla denk gelebilmek
Anladım.
hayatta bence büyük servet.
Peki bir korona sorusu sorayım. Hangi normaller eskisi gibi normal olmayacak sana göre?
Hiçbir şey olmayacak abi. Kusura bakmasınlar. O iş bitti. Yani şöyle bitti. Ya ben sana bir şey soracağım İzzet. Sen çok zeki bir adamsındır. Ben sana desem ki ben şimdi şeyim. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanıyım. Sana dedim ki İzzet, ya da Sağlık Bakanıyım. İzzetçim bu iş bitti. 1 Haziran itibariyle artık Alaçatı'da istediğin gibi dolaşabilirsin. Gidip dolaşır mısın?
Ben dolaşmam.
Kim dolaşır abi? Gerizekalı olması lazım insanları. Yani ha, dolaşan çıkmaz mı? Çıkar. Bu ülkede geçen hafta 17 bin kişiye hafta sonu sokağa çıkma yasağı şey cezası kesildi. Önceki hafta 27 bin kişiye kesildi. Yani düşünebiliyor musun? Atıyorlar kendi sokağa. Adamın hiç umurunda değil yasak masak. Yasağı bırak, sağlığı da umurunda değil. Fakat bu ülkedeki aklı başında insanlara ne bakanı ya da hükümeti olursa olsun normalleştik, her şey bitti deyince kimse düzelmez. Ne zaman düzelir? Bu işin aşısı çıkar o zaman. Çünkü normalleşme dediğin şey bir psikolojik altyapı, bir bilimsel gereklilik, gerçeklilikle olur ancak. Hadi normalleşelim. Yok öyle bir normalleşme. O yüzden ben şimdi dedin ya gazete meselesinde. Şimdi gazeteyi ben normalde bu yılın sonbaharına çıkarırım. Ama benim planlarım, hesaplarım bu yıl yeni bir işe başlamak için hiç uygun bir yıl değil. Özellikle gazete gibi bir ölçekte bir iş için. Türkiye çapında da baktığın zaman Türkiye'nin ekonomik gerçekleri, dünyadaki ekonomide olup biten hadiseler çok net görünüyor ki 2020 bitti.
Bitti. Ya
Bence bitti.
kurtalım zaten. Kışı eğer Ekim-Kasım'dan sonrasını kurtarırsak çok iyi olur.
Orada da bir tuhaflık yok mu sence ya? Yani insanlar diyor ki hadi abi işte yazı böyle şey yaparız. İşte Kasım gibi falan başlarız. Ya Türkiye'de mesela şimdi yine Nihat Özdemir şey yazacak. Adam sürekli benim dilime geliyor. Nihat Özdemir çıkıyor diyor ki Futbol Federasyonu Başkanı işte sanki bu sezon bitip de yeni sezon başladığında işte Eylül'de, Ekim'de ne zamansa herhalde aşıyı falan buldu yani. Federasyona gitmediği zamanlarda evde aşı araştırması yapıyor herhalde. Lan bunun aşısını bulan biri var da biz bilmiyoruz. Futbol Federasyonu biliyor. O aşı bulunmadan Ekim, Kasım aylarında hiçbir şey değişmez, düzelmez, mümkün değil. Ancak o aşı bulunur, inşallah bulunur. O zaman hiçbir sorun yok tabii. O zaman normal konuşulur. Ama aşı bulmadan Ekim'de, Kasım'da bulaşın yükselmesine sebep olacak havalar soğuduğunda eskiye dönmemek için hiçbir sebep görmüyorum ben.
Eğer eskiye dönebilmemiz için aşı bulunursa okey, ama
Tabii.
Dünya Sağlık Örgütü de şöyle bir açıklamada bulundu. Bilmiyorum haberin var mı? Mutasyona uğruyor sürekli olarak mikrop. Onun için bir aşıyla bu işi kurtaramayız dedi.
Evet, yani valla orada şimdi ben sürekli konuşuyorum Ateş Hocalarla. Ateş Hocalar, yani bilim kurulu tarafı diyor ki o mutasyonun nasıl mutasyon olacağını ancak klinik çalışmalarla görebiliriz. Olumlu anlamda mutasyon da olabilir. Yani virüsün etkisini azaltacağı, bulaşını azaltacağı bir mutasyon süreci de olabilir. İnşallah öyle olur. Öyle olursa ne ala.
Senin bir tweetinde klimalar üstüneydi.
Evet, alışveriş merkezleri büyük sıkıntı.
Bu şeylerden biri ve insanlar bugün kapılarda, dün de kapılarda kuyruk oldular. Ne diyorsun buna? Yani kaba tabiriyle bir dangalaklık var mı oraya gidenlerde?
Ya şimdi çalışmak için gidenlerde tabii yok. Adamların ekmek parası.
Ekmek parası kazananlara.
Yani o tabii gidecek. Ama alışveriş merkezlerine saldırıp yani lan bu nasıl bir şey? Ben anlamadım ki bu alışveriş merkezi oksijen odası gibi yani bu kadar bir alışveriş merkezi manyaklığı da bir anormal geliyor bana. Eğer bu gerçekten çalışanlar değilse orada en büyük sıkıntı bu havalandırma meselesi. Bunu bana bu sektörün duayenlerinden biri söyledi. Oradaki havalandırma %60 dışarıdaki hava, %60 içerideki hava, %40 temiz hava sirküle edilerek yapılıyormuş. Dediler ki mümkün değil. Çok büyük paralar harcamaları lazım. %100 temiz havanın dışarıdan alınıp havalandırılması için. Sistemi değiştirmeleri lazım. Bunu yapamazlar. Şu an yapamazlar. Bu yapılmadan da şu anki salgın ortamında büyük risk bu. Hele bak sana yazmadığım bir şey söyleyeyim. Söyledikleri o ki alışveriş merkezlerinin o alan, ortak kullanım alanları dışındaki mağaza alanları var ya,
Evet.
mağazaların olduğu, mağazalara verilen havanın tamamı içeride sirküle edilen hava diyorlar mesela. Buyur.
Yok, hadi bakalım. Peki o zaman bizi büyük bir buhran bekliyor mu sence ekonomik olarak? Yani ben biz derken tüm dünyayı kastediyorum.
Bugün bu ayki Time'ın kapağını gördün mü? Ne diyor? Çok müthiş bir kapak. Diyor ki 1933 Big Depression, işsizlik oranı %25. 2020 korona işsizlik oranı %21. Hadi buyur.
Zaten
Al
onlar
sana.
yaptılar. Bugün Temmuz'a kadar %25 bekliyorlar.
Tabii. Şimdi büyük buhrandaki işsizlik oranına geldi Amerika.
Bütün dünyayı etkileyecek.
Evet.
Ya mesela
Yani
ben adıma restoran sektörünün bittiğine inanıyorum.
çok
Üzgünüm.
zor günler bekliyor sizi. Benim çok senin gibi çok kıymetli dostlarım var. Ve çok zor günler bekliyor. Allah yardımcınız olsun. Hadi o işlerin sahipleri biraz dayanır falan ama İstanbul'da geçen de öğrendim. 700 bin komi garson ve vale çalışıyormuş. Bu
Doğru.
insanlar sen de biliyorsun sabah işe geliyorlar. Akşam yevmiyelerini alıp eve götürüyorlar. İki
Taze
aydır tabii 2 aydır çalışmıyor bu insanlar. Şimdi yazın bu 3 ayda onlar için çok kolay geçmeyecek. Allah yardımcıları olsun. En çok desteklenmesi gereken insanlar grup bunlar. Ya diyorum ya normalleşmeye buralardan başlamak lazım. Biz şimdi futboldan başlıyoruz. Bizdeki absürtlük bu.
ya, evet. Peki radyo dedim de demin podcast radyonun yerini alacak mı sence?
Çok zor. Ya bu tartışma şeyde vardı. Yıllar önce radyolar bitti, herkes müzik dinliyor, müzik kutusu radyolar. İşte konuşan radyocular bitti diye. Abi öyle olmadığını Kafa Radyo'da gördük. Artık müziği telefonundan, Spotify'dan, YouTube'dan, Fizzy'den, istediğin yerden dinlersin. Ama Nihat Sırdar'ı, İlber Ortaylı'yı, Güçlü Mete'yi, Sunay Akın'ı bu adamları ancak bir radyoda dinleyebilirsin.
Kafa
Ya
radyo
da
diyebilirsin.
tabii o da bir radyo. Ha Spotify şey neydi? Podcast kısmı. Tabii ki podcast zamanın ruhuna daha uygun bir şey. Ama podcast için de o podcast'i sunacak adam lazım. Yani bir tane bir Nilay örnek lazım ki gitsin o nasıl olunur yapsın
Çok
podcast'te.
başarılı dinleyin ki.
Ben
Ferhat dinledin mi
çok
bilmiyorum.
iyi dinledim. Çok hocam çok iyi yani.
Bir geçmişe döneceğim ama çok hoşuma giden bir Michael Douglas röportajın var senin.
Ha, ay röportaj değil o kabus ya. Sen trofede karşılaştığımızı diyorsun.
Evet.
Evet. Adamla bayağı karşılaştık yani. Röportaj falan gibi sayılmaz. Yani konuştuk, sohbet ettik. Ben gazeteye yazdım hatırlıyorum. Yalnız yazdım bilmiyorum. Rıfat abi alın. Ya otururken abi bir anda yan tarafta Michael Douglas vardı yani. Ben de yine bir şey için gitmiştim oraya. Sohbet ettik falan. Ahbap olduk falan. Bayağı Michael Douglas'la tanış olduk.
Yok
Alıp
yok.
gittim
Nerede
yazdım.
tanıştığınızı da anlat da bilsinler. Tuvalet.
Ya vallahi ben hikayeyi tam hatırlamıyorum. Ben
Adam tuvalete gidiyor. Sen peşinden tuvalete
ha,
kalkıyor.
tanışmak için gidiyorum. Tabii. Arkasından gittim, konuştum. Yani ben bana bunlar tabii çok sıradan şeyler geliyor. Çünkü gazeteciliği ben böyle öğrendim. Ya o kadar çok hikaye var ki böyle. Şimdi düşünüyorum. Geçen bir hikaye anlattım yine böyle şeyle ilgili, bir bakanla ilgili. Ya benim bütün insanlarla tanışma hikayeleri. Bak Rıfat abi de böyledir mesela. Ben kafaya gazeteci olmayı takmıştım. Ve Rıfat abiyi bir sene boyunca sana anlattım mı bilmiyorum.
Anlattı.
Adamı hayatı burnundan getirdim. Yani sürekli arıyorum. En son bana dedi ki evladım yeter ya düş yakamdan dedi. Git dedi ne haber yapıyorsan yap dedi. Tamam düş yakamdan dedi ve ben gazeteye ilk öyle başladım.
Aslında ben sana anlatayım. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Mehmet Coşkun Denizli'ye gitmiş, demiş ki bizim telefonumuzu da vermiş Rıfat abi.
Tabii.
Bundan yakasını silkiyoruz.
Tabii. Mahvettim onları ya. Coşkun Deniz'i, Elif'i. Yani
Etti.
onların yakasından düşmedim. Ondan sonra tabii Rıfat abi bir gün artık dayanamadı. Dedi ki bir gel bakalım sen ne yapıyorsun görelim. Ama işte o inat abi. Orada da kafam şeye takıldı. Ya Michael Douglas'la yan yana oturuyorum. Benim bu herifle tanışmam, röportaj yapmam, bir şey yapmam lazım. Bir gazetecilik peşinden gittim yani adamın.
Yaşar Kemal'le de röportajım var senin.
Evet. O da şeyde Fransız Büyükelçiliği'nde
Tanesi.
çok müthiş bir şeydi o. Fransız Büyükelçiliği'nde bir davete gittik. Ben o dönem işte TV8'de televizyon programı yapıyorum falan. Bak çok da güzel bir anısı vardır onun benim için. Orada oturduk, konuştuk, sohbet ettik, röportaj yaptık falan. Sonra kalkıp giderken dedim ki ben, ya ben dedim gazetede çalışıyorum, postada ama aynı zamanda televizyon programı da yapıyorum. Acaba benim televizyon programıma çıkar mısınız dedim. Konuk olur musunuz? Ben televizyona çıkmıyorum dedi. Niye dedim? Televizyona çıkanlara bak anlarsın dedim. Müthiş. Allah rahmet etsin.
Peki, biyoloji ve genetik üstüne bir eğitimin var senin. Doğru mu?
Evet.
Ve çok insan bilmiyor. Seni
İyi bilmesinler yani.
biliyoruz. Çocukken astronot olmak istediğini biliyoruz. Sonra
Evet.
olmak istediğini biliyoruz. Ardından doktorluğa karar veriyorsun. Hayaller Paris derken
Biyolog oluyorum.
biyolog
O da
oluyorsun
olamayıp gazeteci oluyorum.
ve gazeteci oluyorsun.
Berbat bir hayat benimki ya.
Sorular gelmiş, diyorlar ki sorar mısın Beşiktaş'ın kalecisi kim olacak?
Ben Utku devam etsin çok istiyorum ama kararı tabii şey verir. Bu şimdiki yönetim verir. Sergen Hoca verir. Ben Utku'yu çok beğeniyorum. Şu anki kaleci, yedek kalecimizi. Utku'yu biz Beylerbeyi'nden aldık. Beylerbeyi'nde aldığımızda Utku'ya penaltıdan dahi gol atılamıyordu. Fakat
Semih oldu
kaleci...
galiba, değil mi o?
Evet aynen. Semih Yuvakuran'ın oğlu pırıl pırıl bir çocuktur. Çok da düzgün bir çocuktur. Ersin de çok iyi kaleci. Utku ile birlikte bizim şimdi yedek kaleciler. Yedek dediğim şimdi artık onlar oldu. Öbür şey gitti sahtekar. Maalesef yani kalecilik şöyle bir şey. Sürekli oynaması gereken pozisyon. Kalecinin iyisi yedek beklemez abi. Sürekli oynayacak, hata yapacak, gol yiyecek ama oynayacak. Oynadıkça daha büyük kaleci oluyorlar. Utku tabii o fırsatı kaçırdı. İşte o giden herif vardı. Tolga abisi vardı. Utku'ya sıra biraz zor geldi. Ama ben Sergen Hoca güvenirse, yani bu sezon artık ben Haziran'da liglerin açılacağını zannetmiyorum ama açılırsa Utku için de, Ersin için de ben bu sezonun Beşiktaş'ın kalesine geçmek için büyük fırsat olacağını düşünüyorum. Bence kaleci onlar olmalı.
Peki. Burak mı Gomez mi?
Bana böyle bir şey sorma. Ben bunu yani hakaret kabul ediyorum.
Ya
Ben
bak,
20 kere
soruyor.
falan 20 kere falan Burak. Yani bir kere değil. 20 kere falan Burak yani.
Birini geri getirme şansın olsaydı. Bak soruları ben hakikaten futboldan anlamadığım için kimi geri getirirdin diyorlar. Talisca mı Gomez mi?
Abi ben Talisca'yı hiç sevmezdim. Burada açık açık söyleyeyim ya. Ya Talisca acayip paracı bir herifti. Yani hiç tanımadığı için bu Twitter'cıların gazıyla atıp tutuyorlar. Ya ben çok iyi tanıyordum Talisca'nın. Bütün iletişimini de ben yaptım. Ya benim Beşiktaş'ta sevdiğim bir oyuncu karakteri değil o. Şimdi kendi oyun çocuklarımıza söylediğimizin yarısını söylemiyoruz maalesef. Fakat ben Talisca'yı istemem. Yani Talisca çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir yetenek olabilir ama karakter olarak benim kendi şahsiyetim, kendi fikrimden bahsediyorum bu arada. Ben Talisca'yı istemem. Kimi isterim? Ya ben Sergen'i çok isterim abi. Sergen Yalçın tekrar dönsün futbol oynasın. Bak hala diyorum. Şimdi Sergen'e bunu söylerler ama benim çok yakın da arkadaşımdır kendisi.
Benim de çok çok
Sergen şu an sahaya çıksın. Bak sana şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın en iyi oyuncularından biri olur yani.
vallahi doğru. Peki
Hala büyük yetenek abi. Hala büyük yetenek herif.
çok başarılı yani aldığı sonuçlar bunu gösteriyor öyle değil mi?
Abi. Sergen çok iyi olacak. Ben kendimi parçaladım ya. Bu Abdullah Avcı getirilirken kendimi parçaladım. Fikret Orman Başkan şahittir. Ne olur yapmayın başkan. Sergen'i getirin diye. Ama o zaman ben yönetimde değildim. Ayrılmıştım. Onlar Abdullah Avcı lehinde bir karar verdiler. Keşke Sergen'i getirselerdi. Sergen Hoca'yı. Çok daha başka bir sezon olurdu bu. Ama sonunda oldu. Doğru bir şekilde bulundu. Ben daha da başarılı olacağına inanıyorum.
Sen Bursa'da baş yazardın.
Ben
Rıfat
öyle biliyorum.
Başladın. Ha, nasıl?
Valla ben öyle biliyordum yani. Beni Rıfat abi yaptı. Rıfat abiden sonra bu arada o konu hiç açılmadı. Yani o yeni gelenlerle falan. Konuyu herkes yarı bahsediyor da. Ya neyin başyazarı? Olsan ne olmasan ne olacak abi? Gazetenin yayın yönetmeni gittikten sonra senin sıfatının ne olduğunu ne önemi var?
Doğru söylüyorsun. İyi para aldın mı? Sorabilir miyim?
Yo, davalıyız şimdi.
Öyle mi?
Tabii davalıyız.
Tamam.
Yani para falan almadım. Orada artık mahkemeye gittik. Benim orada 14 yıllık bir emeğim var ve biliyorsun ben gazeteye sadece röportaj yapmadım. Pardon, yazı yazma. Ben haftanın 6 günü köşe yazısı yazıyordum. Onun dışında ayda en az bir dönem böyle ayda en az 6-7 tane manşeti ben yapıyordum. Özel haber. Artı onun dışında röportajlar yapıyordum her pazar tam sayfa. Haftanın 3-4 günü gazeteye muhakkak 4-5 günü gazeteye gidiyordum. Orada bir takım işler var. Yani mahkemelik davalık olduk. Keşke
Davalık.
olmasaydık ama yani olduk, olacağız gibi gözüküyor. Az olduk zaten, olacağız gibi
Eski
değil.
başkanınla davalıksın yani.
Ya
Bilerek.
bilmiyorum onunla mı olduk bilmiyorum ama netice itibariyle o bir kurum. Yani o kurum Aydın Doğan'dan başlayan bir kurum. Eğer öyle bakarsan Aydın Doğan'la da davalık olmam lazım. Çünkü davalık olma şartlarımı bana ilk hazırlayan o.
Ya peki. Senin aslında ilk kovulman değil. CNN'den de kendini kovdurdun sen bildiğin kadarıyla.
Ya. Abi bunları sana kim anlattı ya? Evet, doğru. Kovdurdum. Allah rahmet eylesin. Mehmet Ali Birat.
Ama mesela Cem Garipoğlu haberini ilk sen
Evet.
kurmuştun. Buna
Tabii.
rağmen kısa bir süre sonra 3 gün falan mı kaldın?
Üç.
3. Neden ayrıldın?
Abi niye ayrıldım biliyor musun ya? Çok güzel şeyler bunları bak. Mehmet Ali abi bir yaz kafayı taktı. Dedi ki seni dedi şey yapacağız dedi. CNN'de sabah programına başlayacaksın dedi. Ben de sabahları uyanamıyorum yani. Dedim abi yapma kurban olayım. Olmaz dedi yapacaksın dedi. Peki dedim başladım abi. Uyanamıyorum. Rıdvan abiyle Yavuz var bizim. Rıdvan Akar'la Yavuz Oğan CNN'in başında. Ya benim sakallar uzuyor. Rıdvan abi bana iyice gıcık oldu. Çünkü Rıdvan abi çok dikkat eder böyle kıyafete falan. Temizliğe bilmem neye. Abi dedim ki kurban olayım. İkisi de benim çok yakınım o zaman. Beni kovalım dedim. Yani nasıl kovacaksak kovalım. Beni bir kovalım. Kovduramıyorum kendimi. Mehmet Ali abi de her gün sabah arıyor. Çok iyi olacak evlat. Çok iyi gidiyorsun. Oğluş bilmem ne bir sürü gidiyor. Baktım kovmuyorlar. Ben de uyanamıyorum. Abi Abdullah Gül Cumhurbaşkanıydı. İstanbul'u sel bastı. Ben bir sağlam dalmışım. Sabah Abdullah Gül'e, İstanbul valisine. Perşembe günü nereye dalacağımı tahmin ettikleri için o riski göze alamadılar. Mehmet Ali abi sessizce dedi ki oğlum tamam sen bırak sapıttın sen dedi. Senin niyetini anladım dedi. Kovdurmaya çalışıyorsun. Ve beni yani kovmadılar. Yavuz'la Rıdvan abi devam etti. Ben de onlara bütün yani sürekli onlarla beraberdim. Gidiyordum geliyordum ama ben ekrana çıkmamaya başladım. Çünkü abi sabah uyanmayan insan için sabahçılık çok zor. Şimdi sabah Güçlü abiyle radyo programı yapıyoruz. Kripto odası. Ben haftada bir gün iki gün zar zor gidiyorum. Ya gittiğimde falan artık mizah konusu oldum ben radyoda dinleyicilere falan. Sesim böyle ıı falan diye çıkıyor. Uyuyarak konuşuyorum yani.
Ve son zaten 8 dakika hemen Mehmet Ali abiden bahsetmişken rahmetliyle son röportajı da ben yapmıştım. Çok ilginç.
Sağ ol.
Muazzam bir adamdı.
Evet.
Sana güzel bir haber. Sen aslında çok anlatır haberlerle de ünlüsün.
Sana bir şey soracağım. Senin hem Cemre ablayla hem de Mehmet Ali abiyle evde bir röportajın vardı. Ondan mı bahsediyorsun?
Röportaj zaten oldu.
O müthiş bir şeydi o. Ben onu hiç unutmam. Evde yaptığın ikisiyle röportaj.
Evet. Evet.
Çok güzeldi o.
Muazzamdı. Çok rahattı. Ne soruyordum ben ya? Sen atlattığın haberlerle dönmüşsün. Sarıkamış şehitleri, işte Cem Garipoğlu defalarca da ödül aldım. Bunu şimdi seni
Evet.
burada olayacak durumu mu
Tamam.
yok? Peki sana haber atlatan birisi var. Mehmet Ali Birand.
Ya
Yok.
Van'da.
Ders var.
Van'da. Van depremi olmuş. Kimse gidemiyor. Ben gitmem lazım dedim. Yani oradan haber veren kimse yok. Benim gazeteci olarak bunu yapmam lazım. Ankara'dan bir kanal buldum. Giden bir devlet uçaklarından birine beni bindirdiler. O zaman da böyle çok sevilmiyoruz. Çünkü sert yazılar yazıyorum falan. Arkalarda bir yere sindim. Gittik Van'a. Van'a indim. İlk bir tane enkazın başına gittim. Oradan haber yapacağım. Yazacağım falan paylaşacağım bilmem ne yapacağım. Lan bir gittim Mehmet Ali abi orada. Mehmet Ali Birand. Abi sen ne yapıyorsun ya burada dedim. Ulan dedi eşşoğlu şekeri sen ne yapıyorsun esas burada. Ben dedi senin dedi kaç yaşın aramızda dedi senin yaşın kadar gazeteciliğin var benim dedi. Ben tabii ki burada olacağım. Abi dedim ki sen bu yüzden Mehmet Ali Birand'sın. Mehmet Ali abi 60 küsür yaşındaydı. Oraya gidip hepimize haber atlattığında ben daha 30 yaşındaydım. Onun yarı yaşınla oraya gittiğimde Mehmet Ali abi benden saatler önce gitmişti oraya. Ve haberin babasını atlattı bize tabii yani.
Ve aynı zamanda da rahmetli ameliyata girmeden önce zannediyorum yazısını
Tabii.
yazıp vermişti. Yani bu kadar muazzam bir gazeteciydi.
Rıfat abi bize hep Mehmet Ali abi örnek gösterdi. Çok da doğru yaptı. Mehmet Ali abi o hayatını kaybettiği ameliyata girerken sandalyede, sedyede son yazısını yazdı, gazeteye gönderdi. O ameliyattan çıkacak diye düşünüyordu çünkü. Ama çıkmasa da önemli değil. Gazeteci için hayat bitmez. Hep söylerdi. İşten atılırsın, kovulursun, işsiz kalırsın. Gazeteciyi böyle durduramazsın. Gazeteci bir yerden çıkarır kafasını abi. Bir gazeteciliğini yapar, farkını gösterir derdi. Keşke ders olsaymış bu Türkiye'de siyasetçilere Mehmet Ali abinin bu söylediği. Mehmet Ali abinin kendi gazetecilik hayatı boyunca işten atıldığı, işsiz kaldığı dönemler var ama Mehmet Ali bir anlıktan hiç vazgeçmedi. Son nefesinde de ameliyata girmeden yazısını yazıp gönderip öyle girdi. Onun son yazısıydı o.
Evet, gördüğünüz gibi Tolga muazzam bir anlatım özelliğine sahip. Benim duyduğum bir stand-up yazılıyormuş Tolga.
Ya bırak.
Ne var abi? Gazeteciyim diye bunu ignore edemeyeceksin. Ukrayna
Doğru.
Cumhurbaşkanı da komedyenlikten gelmez. Sen de gazetecilikten bir stand-up'a geçebilirsin. Doğru mu bu?
Hiç doğru değil yani. Doğrusu. Rıfat abi böyle bir gaza geldi şu ara. Ben şimdi bir tane işte evde oturuyoruz ya bir ajans açtık biz. Kafa 1500 diye bir dijital ajans kurduk. Bayağı bu işlerle uğraşıyor arkadaşlar. Bizim böyle çok parlak fikirli arkadaşlarımız var. O arada da dediler ki ya abi sana da açalım bir tane YouTube kanalı. Hani konuş sen de orada.
Abi yani o ciddi haberleri sunuş şeklin, anlatımı yani
Sağ ol.
beni elinden alıyor, süpersin.
Ben de işte yani böyle fırsat buldukça orada çalışırken falan arkadaşlarla video çekiyoruz. Ya geyik yapıyoruz, makara yapıyoruz falan ama stand-up falan bence beni aşar abi. Ne stand-up'ı benim? Ben gazeteciyim ama şeyi seviyorum tabii. Ya ben kendim arkadaşlarımla konuştuğum gibi haberleri anlatmayı seviyorum. Çünkü zaten biz gazeteyi de yıllarca böyle yaptık. Bizim postanın yazı işleri masasında dönen makaraya sen şahit olmuşsundur. Ya
Oldu.
biz böyle o gazete o yüzden 800 binler, 1 milyonlar sattı. Bizde şöyle adam bulamazsın yani. Nasıl yani? Hı, falan. Böyle adam bulamazsın yani. Ben kaşımı çatıp televizyon programında soru sorunca Rıfat abi bana fırça atardı. O gamzeleri çıkar hemen diye bana şey yapardı. Mesaj atardı. Yani benim hayata bakış açım da o. Ciddi bir konu olabilir ama yani ben bunu böyle eğlenerek, daha gülerek anlatmayı. Benim tarzım da bu diyebilirsin. Ama stand-up ne bileyim abi. Çok komik geliyor bana ya. Daha neler yani.
Büyük konuşmamak lazım. Eski bir programını seyrettim. Gazete sahibi olmam diyordun.
Evet.
Yani
Asla. Ya vallahi bir şey söyleyeceğim. Doğru bana gönderiyorlar onu.
o gazete
Gönderiyorlar. Atıp tutuyordun ne oldu şimdi diye. Dur daha gazete sahibi olmadık zaten de. Yani o günün şartlarıyla öyle söylemişim abi. İnsanlar neler yapıyorlar, nasıl değişiyorlar. Türkiye'ye bir bakın nereden nereye değişimler var. Benimki mi dokundu size yani?
Peki, tirajlar nasıl? Bizim duyduklarımız doğru mu?
Berbat. Gazete tirajları.
Evet.
Ya bunu söylemeye gerek var mı abi? Ben sana şöyle söyleyeyim yani. Bunu artık Sağır Sultan duydu. Fatih abiye dava açtılar Fatih Altaylı'ya. Ne oldu Altaylı'ya? Ne oldu o dava? Ya
Hayır.
tırım tırım tırım geri vites ondan sonra. Öyle bir şey yok. Herkesin gördüğü bir şey bu abi. Ya bunu benim söylememe gerek var mı? Türkiye'deki gazete tirajlarının ne halde olduğunu herkes biliyor. Yani gazeteleri yapanlar da biliyor. Ama kimse söylemiyor, söyleyemiyor. Fakat daha acısını söyleyeyim sana. Bunu artık okuyucu da biliyor. Çünkü o gazeteleri almayan o okuyucuların ta kendisi.
Doğru, doğru
Ha,
söylüyorsun.
okunanları yok mu? Var tabii. Okunan gazeteler de var. Ama o bir grup gazete var ki yani ciddi manada o tirajların hepsinin bir mizah unsuru olduğunu artık bilmeyen kalmadı.
Peki posta Rıfat Havavay bıraktığında kaçtı?
Bilmiyorum abi ben hiç posta ile meşgul olmadım. Benim için zaten şey yani
Bıraktığını anlıyorum Rıfat abinin döneminde.
Rıfat abi bıraktığında mı?
Evet. 400 neredeydi zannediyorum, değil mi?
300 küsü 300 300 400 bantı arasındaydı bildiğim kadarıyla.
Şimdi
Onu
benim
Rıfat abi.
buna cevap verme, 10 bin bandında gidiyormuş doğruysa yazık.
Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Bir şey de demek istemiyorum. Çok üzülüyorum ben buna. Yani ben sana bir şey mi? Postanın bu tiraj bandına düştüyse bunu görmüş olmak o gazeteye emek veren kimseyi mutlu etmez. Rıfat abiyi de çok üzer bu. Beni de çok üzer. Çünkü biz o gazeteyi kendimiz yaptık. Tırnaklarımızla yaptık. Ve bayağı da bence bedel de ödedik. Ben onlardan biriyim. Yemediğim dayak kalmadı. Yani yemediğim küfür, iftira, hakaret kalmadı. Biz gazeteyle öyle falan şey uğraşmıyorduk. Ben gazetenin reklamını bile almak için biz uğraşıyorduk. Telefon açıp gazetemize reklam veriliyor. Çünkü ayıp bir şey yok. Kendi cebimize istemiyoruz. Gazetemize ilan istiyorduk. O gazete yaşasın diye. Maaşlarımız ödenebilsin diye. Her şeyiyle biz ilgileniyorduk o gazetenin. O gazetenin kötü duruma düşmesinden o gazeteyi yapan insanlar olarak ne ben, ne Rıfat abi, ne bir başkası kimse mutlu olmaz.
Peki son bir soruyla kapatayım. Ahmet Akar'ı yazar olsaydı gazeteni alır mısın?
Alırım. Hiç tartışmam alırım.
Ne
Abi Ahmet iyi yazar. Hiç tartışmayalım. Aynı fikirde olmayabilirsiniz. Ben bir sürü konuda aynı fikirde değilim. Ben şahsen kırgınım da ona. Şöyle kırgınım. Çok önemli bir şey değil ama söyleyeyim madem yeri geldi. Ahmet'te bir saldırı olmuştu, hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum.
Yani çok korkunç bir fiziksel saldırıya maruz kaldı. Acil serviste gece yarısı ben iş 4-5 kişi falandık biz ona giden. Ki ben çok severim Ahmet Hakan'ı insan olarak. Siyasi fikri tarzı, duruşu o beni hiç ilgilendirmez. Hemfikir olmadığım yüzlerce yazısı var. Onun da benimle ilgili vardır muhtemelen. Ama arkadaşımdır benim. Ama bir yandan beni üzmüştür bu durum. Çünkü Ahmet'e o linç girişimi olduğunda biz hastanede 4-5 kişiydik. Ve o Ahmet'in bütün arkadaşları tırım tırım kaçtılar. Gece yarısı kimse yoktu. Ertuğrul abi vardı. Ben vardım. Sedat abi vardı. Sedat Ergin. Ferhat Borat abi vardı. Bir de Nuray Mert vardı. Biz
Evet.
beşimizdik hastanede yanılmıyorsam acil serviste. Çünkü arkadaşımıza bir saldırı oldu. Onun yanında olmak istedik. Gece yarısı oraya gittik, orada durduk. Orada ne Aydın Doğan vardı, ne efendime söyleyeyim şimdi Ahmet Akın'ı çok sevdiğini söyleyen falan kimse yoktu. Biz gittik orada destek olduk ona ki olmamız da gerekiyordu. Arkadaşlık bunu gerektirir. Ben kovulalı ne kadar oldu abi? Bir aydan fazla oldu mu? İşte o kadar olmuştur. Ahmet Akın henüz beni arayıp geçmiş olsun ya demedi. Yani bir şeyin yanında yer almasına gerek yok. Geçmiş olsun bence çok insani bir şeydir. Beni sadece bu üzdü. Yani ben ona aynısını yapmadım. Ahmet'in başına bir şey gelse ben yine giderim bu arada. Benim şeyim o. Bana Elif demişti zamanında. Ben hiç böyle bir karşılıklı şey hissiyle yaşamıyorum. Bana yaptı yapmadı ama samimiyetle paylaşmak için söylüyorum. Bu beni çok üzdü. Canı sağ olsun. Söyleyecek de bir şey yok.
Peki. Bu dost sohbeti için çok teşekkür ederim. Çok
Ben
çok
teşekkür ederim.
öpüyorum seni.
Ben de seni.
Görüşmek üzere. Çok çok.
Görüşürüz İzzetciğim. Hoşça kal.